Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 36. Ayrım. Kalıoğlu'yu çalıların arasında bulduklarında top gibi kıvrılmış acıyla inlemekteydi. Onu dikkatle dikenli çalıların arasından çıkardılar ve tahterevanına yerleştirdiler. Tam o sırada bayırın dibinden bir ses duydular. Bu ihtiyar adamın sesi. İmbali Tayıtay'ı tanımıştı ve bağırarak ona yol gösterdi. Çok geçmeden Tayıta ve Fen arkalarında Meren'i taşıyan kafileyle görünmüştü. Tayıta yumuşak bir sesle, "Kalıoğlu, ciddi biçimde yaralanmışsın," dedi. "Hayır büyücü, yaralanmadım." Kalıoğlu acıyla başını salladı. "Galiba işim bitti." Tayıta, İmbali ve hayatta kalan üç arkadaşına, "Çabuk olun, kampa götürün onu," dedi. Sonra Meren'in tahterevanını izleyen adamlardan dördünü seçti. "Burada yardımınıza ihtiyaç var." "Bekle Kalıoğlu." Tayıta'nın elini yakalayıp gitmesini engelledi. "Bunu yapan adam Basma. Basma Aran'ın yüce şefi. Neden sana saldırdı? Sen onun halkından değil misin? Basma sizin tapınağı yapanlarla aynı kabileden olduğunuza ve buraya daha fazla bela ve felaket getirdiğinize inanıyor. Ülkeyi, nehirleri, gölleri yok etmek ve bütün basmaraları öldürmek için benim de size katıldığımı sanıyor." Tayıta, "Artık gitti. Kadınların onu uzaklaştırdı," diyerek Kalıoğlu'yu yatıştırmaya ve rahatlatmaya çalıştı. Kalıoğlu bu sözlere kanmamıştı. "Dönecek," dedi. Uzanıp Tayıta'nın bileğini sıktı. "Kente dönüp kendinizi savunmak için hazırlanmalısınız. Basma bütün adamlarıyla dönecektir." "Tamafupa'dan ayrılırken seni de yanıma alacağım Kalıoğlu. Cadı avımız senin yardımın olmadan başarıya ulaşamaz. Karnımda büyük bir kanama olduğunu hissediyorum. Sizinle gelemeyeceğim." Güneş batmadan Kalıoğlu ölmüştü. Dört muhafızı Tamafupa'nın dışındaki bir höyüğün yanına bir giriş kazdılar. Tayıta cesedi ağartılmamış keten bir çarşafa sardı ve nemli kil tünele yatırdılar. Sonra sırtlanların kazmasını önlemek için girişi iri kayalarla örttüler. Tayıta, "Doğrunun yanında olduğun için ataların olan tanrılar seni karşılayacak Şaman Kalıoğlu," diyerek onunla vedalaştı. Mezardan dönerken dört muhafız önünde durdu ve İmbali hepsinin adına Şilluk diliyle konuşmaya başladı. "Efendimiz gitti. Kendi yurdumuzdan uzaktayız, yalnızız. Sen güçlü bir şamansın. Kalıoğlu'dan bile büyüksün. Seni takip edeceğiz artık." Tayıta Nakanto'ya baktı. "Bu kadınlarla ne yapabilirsin? Onları asker kaydedersem komutan altına alır mısın?" Nakanto soruyu ciddi bir şekilde düşündü. "Onları dövüşürken görmüştüm. Peşimden gelmelerine sevinirim." İmbala kraliçelere yaraşır bir baş hareketiyle onun varlığını ve sözlerini kabullendiğini gösterdi. "Bizi de memnun ettiği sürece bu kurumlu Şillu korozuyla omuz omuza gideriz. Ama arkasından gitmeyiz," dedi Tayıta'ya. Gözleri neredeyse Nakanto'nunkilerle aynı seviyedeydi. Muhteşem ikili birbirlerini küçümseyerek karşılıklı duruyordu. Tayıta iç gözünü açtı ve birbirlerine duydukları ilginin auralarına nasıl yansıdığını görünce gülümsedi. "Nakanto tamam mı?" diye sordu. "Tamam." Nakanto da soylu bir kabullenme jesti yaptı. "Şimdilik." Fen ile Şilluk kadınları en büyük kulübelerden birini Meren için temizlediler. Sonra Fen, Tayıta'nın özel bitki karışımından bir avuç alıp açık ocakta yaktı. Hoş kokulu duman kulübeye yerleşmiş olan böcekleri ve örümcekleri kaçırtmıştı. Taze otlardan bir şilte hazırlayıp Meren'in uyku minderinin üstüne yaydılar. Meren'in öyle çok acısı vardı ki Fen'in dudaklarını uzattığı çanaktan içebilmek için başını zor kaldırdı. Tayıta, Meren tamamen iyileşip kumandayı yeniden alana kadar Hiltobar Hilto'yu onun yerine vekil tayin etti. Tayıta ve Hilto kentte gezip savunma durumunu gözden geçirdiler. İlk düşünceleri su kaynaklarını güvenceye almak oldu. Köyün ortasında yuvarlak, dar bir kil merdivenle içine inilen ve suyu iyi olan derin bir kuyu vardı. Tayıta, Şofar komutasında bir grubun bütün su tulumlarını ve su kabaklarını doldurup basmaraların saldırısına karşı hazır tutulmasını emretti. Dövüşürken susayan adamların kuyuya inip su çıkarmaya vakti olmazdı. Tayita'nın sonraki düşüncesi dış duvarların durumu oldu. Genelde iyi durumdaydı. Sadece beyaz karıncaların açtığı bazı delikler vardı. Ancak bu kadar uzun bir hattı savunamayacakları hemen görülüyordu. Tamafupa bir zamanlar pek çok kabileye yuva olmuş büyük bir kentti. Kazıklarla çevrili alanın çevresi yarım fersahı buluyordu. Hilto'ya, "Bunu 20'de 1'e indirmeliyiz," dedi. "Kentin geri kalanını ateşe verin ki yaklaşanları görebilelim ve okçularımızı ona göre yerleştirebilelim." Hilto, "Bize güç bir görev verdin," dedi. "Bir an önce başlasak iyi olur." Tayita, kadın ve erkeklerin birlikte olacağı yeni çerçeveyi gösterdi. En iyi durumdaki kazıkları söküp Tayita'nın belirlediği yeni hatta yerleştirdiler. Doğru dürüst bir sağlamlaştırmaya vakit olmadığından boşlukları dikenli çalılarla örttüler. Yeni çitlerin dört bir köşesine, vadiye ve tüm yaklaşım yerlerine hakim yüksek gözcü kuleleri diktiler. Tayita kazıkların etrafına ateş yakılacak düzenekler hazırlanmasını istedi. Böylece bir gece saldırısında bile onları tutuşturup ortalığı görebileceklerdi. Bu iş de bitince kuyunun etrafına bir iç set yaptırdı. Basmaralar kente girmeyi başardığı takdirde burası son sığınma hatlarını oluşturacaktı. İç alana son kalan kara buğday çuvallarını, yedek silahları ve bütün değerli malları yerleştirtti. Kalan atları için ahır bölmeleri hazırladılar. Duman yeli ve tayı hala iyi durumdaydı ama diğerlerinin çoğu onca yoldan sonra ya hastaydı ya da ölmek üzereydi. Fen her akşam Meren'i doyurup boş göz yuvarlarının sargılarını değiştirmesi için Tayita'ya yardım ettikten sonra kasırgayı görmeye gidiyor ve ona sevdiği kara buğday çöreklerinden götürüyordu. Tayita yeni belirlediği savunma hattının dışında kalan kısımları yakmak için uygun bir rüzgar bekledi. Çatıdaki sazlar ve ahşap duvarlar kuruydu ve çabucak tutuştu. Rüzgar alevleri yeni duvarların aksi tarafına doğru üfürüyordu. O gece hava karardığında eski kent yerdeki bir tutam küle dönüşmüştü. Hilto, "Hadi basmaralar, o açıklıktan hücum etsinler de günlerini görsünler," dedi. Tatmin olmuş bir edayla. Tayita, "Artık dış duvarın önüne işaretleri koyabilirsin," dedi. Beyaz nehir taşlarını 20, 50 ve 100 adım mesafeye yerleştirdiler. Böylece okçular düşman saldırırken uygun mevzilerde yer alabilecekti. Tayita, İmbali ve yandaşlarıyla başka kadınları kurumuş nehir yatağına ok yapılacak sazlardan toplamaya yolladı. Kübe kabilesinden bir süre ok ucu getirmiş ve bir de kazıkların içinde kalan bir tepede çakmak taşı bulunduğunu keşfetmişti. Kadınlara çakmak taşı parçalarını nasıl yontup ok ucu yapacaklarını gösterdi. Kadınlar işi çabuk kaptılar ve yaptıkları uçları saz gövdelere, ağaç kabuklarından örülen iplerle bağlayıp iyice sertleşsin ve sıkılaşsın diye suya batırdılar. Hazırladıkları yedek okları da kazıklar boyunca belirli yerlere yığdılar. 10 gün içinde bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Adamlar ve İmbali'nin kadınları silahlarını bileyip belki de son kez her şeyi gözden geçirdiler. Bir gece akşam yemeği için herkesin ateşlerin başına toplandığı sırada ani bir kargaşa oldu ve alevlerin aydınlattığı uyumsuz bir çift ortaya çıktı. Meren ayakta zor duruyordu ama bir elini fenin omzuna koymuş olarak Tayita'nın yüzbaşılarla oturduğu yere gelmişti. Herkes ayağa fırladı ve etrafında toplandı. Gülüyorlar, çabucak iyileştiği için tebrik ediyorlardı. Boş göz yuvasını keten bir bant örtüyordu ve hem rengi solmuş hem de zayıflamıştı. Fakat eski cakalı yürüyüşüyle yürümeye gayret ediyor, bir yandan da subaylarının müstehcen şakalarına cevap vermeye çalışıyordu. Sonunda Tayita'nın önünde durup onu selamladı. "Ey Meren, sırt üstü yatıp kamptaki bütün kadınlardan şefkat görmekten sıkıldın mı?" Tayita gülümseyerek konuşuyordu. Ama bu güçlü savaşçının elini Fen'in narin omzunda görünce duyduğu ızdırabı zor bastırmaktaydı. Fen'in bedeni ve güzelliği olgunlaştıkça bu kıskançlığının daha da artacağını biliyordu. Bu yıkıcı duyguyu onun diğer yaşamında da tatmıştı. Ertesi sabah Meren de okçularla birlikte talim alanındaydı. Başta tek gözüyle dengesini sağlamakta güçlük çekti. Ama büyük bir hırsla yoğunlaşıp sonunda duyularını denetlemeyi ve yeni koşullara uyum sağlamayı başardı. Sonraki zorluk, menzili tahmin etmekte ve hedefi tutturmaktaydı. Okları ya hedefe varmadan yere düşüyor ya da üstünden geçiyordu. Korkunç bir azim gösterdi. Kraliçe Lothris'in bütün ordularında ok atma şampiyonu olan Tayita, ona ilk okunu işaret çubuğu gibi atmayı ve hemen arkasından göndereceği ikinci okun yerini saptamak için kullanmayı öğretti. Çok geçmeden Meren daha birinci ok havadayken ikinciyi göndermeye başlamıştı. Fen ve Şilluk kadınları ona deriden bir göz bağı yapmışlardı. Eski sağlıklı rengine kavuşmuş ve tek gözü yine eskisi gibi parlamaya başlamıştı. Her sabah Tayita atlı bir devriye çıkarıyordu ama her akşam basmaraların izini bulmadan geri dönüyorlardı. Tayita, İmbali'ye ve kadınlarına danıştı. "Şef basmayı iyi tanırız. Kindar ve zalim bir adamdır," dedi İmbali. "Bizi asla unutmaz. Adamları büyük uçurum vadisine, nehir boğazlarına ve göl bataklıklarına dağılmış durumda. Toparlaması zaman alacaktır. Ama sonunda gelecek. Bundan eminiz." Artık en önemli hazırlıklar tamamlandığı için Tayita daha az hayati konularla da ilgilenebiliyordu. Kadınlara kil toprakları ve uzun sırıkların tepesine yerleştirilen otlarla insana benzer kuklalar yapmayı öğretti. Uzaktan tatminkar bir görünüm elde edene kadar kök boyalarla boyuyorlardı. Kadınlar bu işi ok yapmaktan daha eğlenceli buldular. Yine de beklemek sinirlerini bozmaya başlamıştı. Ateşin etrafında çepeçevre oturup akşam yemeklerini yerken, Kyoga'dan buraya olan mesafeyi hesaba katsak bile şimdiye kadar gelmiş olmaları gerekirdi, dedi Tayita. "Yarın senle ikimiz çıkıp bir kolaçan edelim ortalığı," dedi Meren'e. Fen, "Ben de sizinle geleceğim," diye atıldı. Tayita aksi bir tavırla, "Zamanı gelince düşünürüz," diye cevap verdi. "Teşekkür ederim sevgili Tayita," diyen Fen'in tebessümü tatlı ve parlaktı. Tayita, "Gelebilirsin demedim," dedi. Ama öyle olacağını ikisi de biliyordu. Çocuk insanı büyülüyordu ve Tayita onun varlığından zevk alıyordu. Onu kendisinin bir uzantısıymış gibi görüyordu. Devriye yola koyulduğunda Fen Tayita ile Meren'in ortasındaydı. Nakanto ve İmbali iz sürmek üzere önden gidiyorlardı. İmbali uzun bacaklarıyla Nakanto ile başa baş koşabiliyordu. Habari ve iki asker de geriden gelmekteydi. Tayita, beline kınının içinde duran bir kılıç takmıştı. Ama asasını elinde tutuyordu. Bütün vadiyi görebilecekleri bir yere geldiler. Sol tarafta arazi kıvrılıyordu ve sık ormanlarla kaplıydı. Yamacın altına yayılmış sayısız fil sürüsü gördüler. Devasa gri bedenleri her açıklıkta kolayca seçiliyordu ve sık sık koca bir meyve ağacını deviriyorlardı. Ağaç tek bir filin gücüne direnecek kadar büyükse, öteki büyük filler yardıma geliyordu. Birleşmiş güçlerine hiçbir ağaç karşı koyamazdı. Kabileler bu topraklardan kaçtığı için filler saldırıya uğramıyordu ve insanların yaklaşmasından ürkmüyorlardı. Atlılar yakınlarından geçerken kaçmayıp oldukları yerde kalıyorlardı. Ara sıra hırçın bir dişi tehditkar bir tavır alsa da kimseye saldırmıyordu. Fen yavrulara bayılıyor ve Tayita'ya bu güçlü hayvanlar ve adetleri hakkında bitmek bilmeyen sorular soruyordu. Karşılarına çıkan yabani hayvanlar fillerden ibaret değildi. Antilop sürüleri, açıklıkta bir şeyler atıştıran veya topluca en yüksek ağaçların tepesine tırmanı veren sarı habeş maymunları da vardı. Bir küme panik içinde çığlık çığlığa ayaklandı. Anneler yavrularını kapıp karınlarının altını asarak daldan dala kaçıştılar. İri erkekler kavgacı bir tutum takınıp yelelerini kabarttılar ve öfke dolu seslerle ortalığı inlettiler. Fen, ne oldu onlara diye sordu. Herhalde bir leopar veya başka bir etçil hayvandır. Tayita konuşurken hemen önlerindeki otların arasından sarı siyah benekli güzelim bir kedi süzüldü. Leoparın benekleri ortama mükemmel uyum sağlıyordu. Fen hayranlıkla, "Yine haklı çıktın Tayita. Bu dünyada bilinecek her şeyi biliyor olmalısın," dedi. Bir sonraki tepeleri aşmak üzere bayır aşağı kıvrıldılar. Ama onlar zirveye ulaşmadan ufukta tozu dumana katan bir zebra sürüsü belirdi. Herhalde atları kendi familyalarından kabul etmişlerdi ki pek aldırmadan yanlarından geçip gittiler. Meren, "Bir şeyden korkmuş olmalılar," dedi. Tayita da, "Ya yangın ya da insanlar," diye ona hak verdi. "Başka hiçbir şey bu ölçüde paniğe yol açamaz." "Etrafta duman göremiyorum," dedi Meren. "İnsanlar olmalı." Artık ihtiyatla ilerlemeye başlamışlardı. Aniden Fen yine heyecanla bağırdı ve sol tarafı gösterdi. "Bir çocuk, küçük bir siyah çocuk." En fazla 3-4 yaşında çıplak bir bebekti bu. Çarpık adımlarla bayırı tırmanmaya çalışıyordu. Her adımda minik poposu iki yana sallanmaktaydı. Fen, "Onu almaya gidiyorum," dedi. Kasırgayı tırısa kaldırdı ama Tayita dizginleri tuttu. "Fen, bu eski bir hileye benziyor." "Fen, ama onu öyle bırakamayız," diye itiraz etti. O arada çocuk yukarı tırmanıp gözden kaybolmuştu. "Kaybolmuş, yapayalnız." "Onu takip edelim," dedi Tayita, "ama dikkatli olalım." Yola çıktılar ama Tayita kasırganın dizginlerini bırakmadı. Tepeye gelmeden 100 adım önce grubu durdurdu. "Gel Meren," diye emretti. İkisi hayvanlarından indiler ve dizginleri Fen'e emanet ettiler. Tayita, "Burada kal ve atlarımızı tut," dedi. "Ama 4 nala gitmeye de hazır ol." Meren'le ikisi yürüyerek ilerlediler. Bir çalılığın arkasına sinip aşağıya baktılar. Çocuk tam karşılarına durmuş, yuvarlak yüzünde keyifli bir tebessümle onlara bakıyordu. İki eliyle minik pipisini tutmuş, kavrulan toprağa çişini yapmaktaydı. O kadar sevimli bir manzaraydı ki bir an için her şeyi unuttular. Meren sempatiyle sırıtmaya başlayacakken Tayita kolunu sıktı. "Karşıya bak." Bir an gözlerini oraya diktiler ve Meren, "Basmara ordusu," diye haykırdı. "Bu minik iblis tuzakmış." Çocuğun durduğu yerden 50 adım ötede omuz omuza çömelmişlerdi. Tahta sopalar, uzun mızraklar, saplamak için daha kısa mızraklarla silahlanmışlardı. Ham deriden kalkanları sırtlarına asılıydı ve yüzlerine savaş boyalarını sürmüşlerdi. Başlarında kürk ve tüyler takılıydı. Burun delikleriyle kulak memelerine fil dişi çubuklar geçirmişlerdi. El ve ayak bileklerinde istiridye kabuklarıyla fil dişi boncuklardan yapılmış süsler asılıydı. Tayita ile Meren seyrederken arı kovanına çomak sokulmuş gibi kızgın bir uğultu yükseldi. Tek bir uyumlu hareketle kalkanlarını sırtlarından aldılar ve mızraklarıyla dövmeye başladılar. Sonra da savaş ilahisi duyuldu. Boğuk, melodik sesler kalkan seslerine karıştı. Derken antilop boynuzundan yapılma bir borunun tiz sesi öteki sesleri bastırdı. Bu ayağa kalkmaları ve kütle halinde bayırı tırmanmaya başlamaları için işaretti. Tayita, "Atlara," dedi. Fen onların geldiğini görmüş ve duman yeliyle Meren'in atını da peşine takarak 4 nala yaklaşmaya başlamıştı. Hemen atlarını atladılar ve ön saflardaki basmaralar tepeyi çıkarken hayvanların başını geri döndürdüler. Sonra 4 nala Habari ile diğer devriyelerin beklediği yere gittiler. Fen üzengilerinin üstünden yükselip ormanı göstererek, "Yolumuzu kesmek için adamlarını yolladılar," diye bağırdı. Etraflarını sarmak üzere koşan adamları görmüşlerdi. Tayita, Nakanto'ya, "Üzengi iplerimi al," diye haykırarak sol ayağını üzengiden çıkardı. Nakanto yakaladı. "Meren, kör tarafını korumak için İmbali'yi al." Meren de ayağını çekti ve İmbali onun sağ üzengisini yakaladı. Nakanto ile ikisi atların yanına gidiyorlardı. Ayakları yerden kesilmişti. Tayita, "Hızlı sürün!" diye bağırdı. "Onlar etrafımızı kuşatmadan yarıp geçmemiz lazım." Basmaraların en hızlı koşanları diğerlerinin önüne geçmişti. "Fen, Meren'le benim arkamda kal. Bizden sakın ayrılma." 36. ayrımın sonu sayfa 296, devamı 37. ayrımda.